Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayar, yapımcımız Ayşe Yürür. Teknik Masa'da bugün sesimizi sizlere Sebeha Tan ulaştırıyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet değerli hocam, hikayemize devam ediyoruz Mesnevi'den. Hristiyanların vezire uymaları. Hristiyanlar tamamıyla ona gönül verdiler. Zaten avam taklitten başka ne bilir ki? Kalplerine onun muhabbetini ektiler, onu İsa'nın halifesi sandılar. Oysa hakikatte tek gözlü Deccal'dı. Ey Allah'ım, feryadımıza yetiş, sen ne güzel vekilsin. Ey Allah'ım, yüz binlerce tuzak ve yem var. Bizler de aç kalmış kuşlar gibiyiz. Her an yeni bir tuzağa tutuluyoruz. İstersek her birimiz birer Doğan ve Simürg olalım. Sen bizi her zaman tuzaklardan kurtardın. Ey Allah'ım, biz yine bir tuzağa sürükleniyoruz. Bizler her gün bu ambara buğday taşımakta ama toplanan buğdayı kaybetmekteyiz. Biz buğdayın noksanlaşmasının farenin hilesinden kaynaklandığını akıl etmiyoruz. Fare ambarımızı deldikçe onun hilesinden ambarımız harap olmaktadır. Ey can, önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala. O büyükler büyüğünün şu sözünü dinle. Huzuru kalp olmadıkça namaz tamam olmaz. Eğer bizim ambarımızda hırsız bir fare yoksa 40 yıllık ibadet buğdayı nerede? Her gün sadıkane yaptığımız ibadetin taneleri niçin bu ambarımızda birikmiyor? Çakmak taşından yüzlerce kıvılcım sıçrar, kurumuş ot onları kabul edip kendine çeker. Ama karanlıkta bir hırsız gizlice kıvılcımlara parmak basmakta. Onları felekte bir çırağı parlamasın diye birer birer söndürmekte. Yardımın bizimle olduktan sonra o aşağılık hırsızın bize ne zararı dokunabilir ki? Bir adımda binlerce tuzak olsa bile sen bizimle olduktan sonra ne gam? Her gece ten tuzağından ruhları kurtarmakta, tahtaları sökmektesin. Ruhlar her gece bu kafesten çıkar, hakimlikten de mahkumluktan da kurtulurlar. Mahkumlar geceleyin zindanı hissetmezler, devlet adamları da memuriyeti unuturlar. Ne gam, ne kar ve ne zarar düşüncesi kalır, ne kadın hayali, ne erkek kuruntusu. Arif'in hali uyanıkken de budur. Allah, onlar uykudadırlar dedi. Bunu inkar etme. Onlar gece gündüz dünyadan uykudadırlar. Rabbin elindeki kalem gibidirler. Yazı esnasında eli görmeyen kimse kalemin hareketini kalemden sanır. Allah Arif'in bu halinden pek azını halka gösterir. Halksa gaflet uykusuna dalmıştır. Onların canı öyle bir sahraya gitti ki sırrını akıl anlamaz. Ruhları da istirahatte, bedenleri de. Sonra tekrar bir ıslıkla onları tuzağa çeker, hepsini teklif kaydına düşürürsün. Sabah vaktinin nuru baş kaldırıp, feleğin altın akbabası kanat çırpınca, sabahı zuhura getiren İsrafil gibi herkesi o diyardan suret alemine geri getirir. Yayılmış ruhları cisim yapar, her cismi de tekrar gebe bırakır. Can atlarını eğer siz kor, bu uyku ölümün kardeşidir sözünün sırrıdır. Fakat gündüzün geri gelmeleri için ayaklarını uzun bir bağla bağlar. Ta ki o alemden onu geri çeke ve otlakta yine yük altına soka. Keşke Allah Ashab-ı Kehf gibi yahut Nuh'un gemisi gibi bu ruhu muhafaza etseydi de bu kalp, bu göz ve bu kulak şu uyanıklık ve akıl tufanından kurtulsaydı. Dünyada nice Ashab-ı Kehf vardır ki bu zamanda senin yanı başında veya önündedir. Mağarada dostuyla terennüm etmektedir. Ne fayda senin gözünde ve kulağında mühür var. Evet hocam.
Sümer Hanım. Mevlana Hazretleri ne güzel ifade etmiş İslam düşüncesinin ve İslam tefekkürünün konularını. Şimdi önce ilk beyte geçmeden önce şunu da hatırlatalım. Burada Hristiyanların vezire uymalarından kastedilen vezir Paulus'tur. Bunu asla unutmayalım. Çünkü Paulus Hristiyanlığa, daha doğrusu İsa Aleyhisselam'ın dinine en büyük, bizim açımızdan bakıldığı zaman en büyük kötülüğü yapan ve onun tevhidden teslise avdet etmesini, dönüşmesine sebep olan zattır. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri işin giriş kısmında Mesnevi'nin birinci cildinde bu bahsi uzun uzadıya anlatır ki çünkü aynı belaya biz de düçar olmayalım. Yani İslam inançlarını ve İslam düşüncesini de birileri bozup böyle içinden çıkılmaz bir hale sokmasınlar diye. Şimdi burada zaten avam taklitten başka ne bilir ki ifadesi üzerinde biraz durmamız lazım. Şimdi halk genelde taklitle işi götürür. Hı hı. Şöyle bir misal vereyim. Aslında bugünlerde ben bu taklidin nasıl işe yaradığını ya da nasıl gerçekleştiğini anlama bakımından bir imkana sahibim. O da şu, bir tane torunum var, bir yaşında. Sık sık benim yanıma getirip bırakıyorlar. Bakıyorum çocuk biz ne yaparsak aynısını yapıyor. Biz mesela nasıl su içersek çocuk öyle su içiyor. Mesela bizim elimizde telefonu görüp de telefona parmağımıza dokunduğumuzu gördüğünde o da hemen telefonu alıyor, parmağıyla ona dokunuyor. Veya diyelim ki televizyonu açmak istediğimizde gidip bir düğmeye basıyoruz. O da gidip o düğmeye basıyor. Veya bir şey yapacağımız zaman bizde gördüğü şeyin aynısını taklit ediyor. Aslında insanların tabii özelliklerinden bir tanesidir taklitte öğrenmek. Lakin toplumsal durum söz konusu olduğunda, içtimai yapı söz konusu olduğunda bu işi sadece taklitle götürmememiz gerekiyor. Burada halk evet mugallit olacaktır, çocuk gibidir. Ama toplumun alimleri dediğimiz, ilmiye sınıfı dediğimiz ise bu durumdan azade olmalıdır. Yani ilmiye sınıfında bulunanlar, alim olanlar mugallit olmamalıdırlar, evet, taklit etmemelidirler. Zaten İslam düşüncesinde de toplumu üç sınıfa ayırırlar. Ulema, umera ve teba. Ulema alimlerdir, ilim sahipleridir. Bakın bizimkiler sayarken bunu ulemayı birinci sınıfa sayarlar. Yani birinci basamakta alimler sınıfını sayarlar. İkinci basamakta emirler, yani yöneticileri sayarlar. Mesela yöneticileri alimlerin üstüne koymazlar bizim geleneğimizde. Yöneticileri de aslında alimlere uyarlar. Evet. Ve teba da tabi olanlar demektir. Halkın büyük çoğunluğu da tabi olurlar. Ama bunların doğruya gitmesi, doğruyu kavraması ancak alimler sayesinde mümkündür. Bu sebeple de bir topluluğun alimleri de mukallit olursa, bizim mesela şu anda düçar olduğumuz problemlerden bir tanesi maalesef budur. Alimleri de mukallit olursa, taklit olursa işte o zaman işin içinden çıkılmaz hale geliyoruz. Bu sebeple toplum alimlerini mukallit değil, bilen insanlar olması ve doğruyu gösteren insanların olması lazım. Ve temel sıkıntılardan bir tanesi de alimler tebaya uyunca, taklitlere, mukallitlere uyunca işte o zaman yine de başımız belaya girmekten kurtulmuyor. Tıpkı bu Hristiyanların tamamının mukallit olup Paulus'a uymaları gibi. Yine aşağıda bahsedilen hususlardan bir tanesi de tek gözlü Deccal'den bahsediyor.
Evet, vezirden bahsediyor. Evet,
veziri tek gözlü Deccal'e benzetiyor Mevlana Hazretleri. Neden tek gözlü Deccal'e benzetiyor? Çünkü kötülük yapıyor. Topluma aslında kötülük yapıyor. Nasıl bir kötülük yapıyor? İsa Aleyhisselam'ın toplumu davet etmiş olduğu tevhidden teslise dönüştürerek, onları iyilikten kötülüğe doğru götürerek, ki daha sonraki şeylerde, beyitlerde gelecek, onları 12 bölüme ayırıyor ve birbirleriyle kavga eden topluluklar haline gelmesine sebep oluyor bu vezir. Bu sebeple de onu Mevlana tek gözlü Deccal'e benzetiyor. Şimdi Deccal'le ilgili olarak bizim toplumumuzda da işte kıyamet öncesinde çıkacak kötü bir varlık olarak anlatılır ve onun işte tek gözünün, alnının ortasında tek göz olduğu gibi şeyler anlatılır. Evet, bu bizim kültürümüzde var olan bir düşüncedir ama Mevlana bu şeyi fiziki anlamda almıyor. Yani toplumda var olduğu gibi zahir anlamında almıyor. Bakın, kötülük yapan herkesi, toplumu saptıran, toplumu iyilikten kötülüğe doğru götüren herkese tek gözlü Deccal ismini veriyor. Burada vezire dediği gibi. O zaman biz şöyle anlayacağız. Tek gözlü Deccal dediğimiz şey toplumu iyilikten kötülüğe doğru götüren insanlardır. Biz yani, onlara diyeceğiz. Mecazi bir anlam.
Hakikati görmeyişi.
Evet. Tek burada tabii tek gözlü olmasının da belki izah etmekte fayda var. O da şudur. Sadece biyolojik gözle bakan, görünürle yetinen demektir. Hakikati, ya kalp gözü diyoruz biz ona, hakikati görmemesidir. Aslında biz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Çok sıkça da başka biçimlerde de tekrar edilir. Bilgiyi ve algılamayı üç basamakta ifade eder. duyu organlarının algılaması, aklın algılaması ve kalbin algılaması olarak anlatır. Yani biz dış dünyayı ya duyu organlarımızla algılarız, ya aklımızla algılarız, ya da kalbimizle algılarız. En doğru bilgi ve en deruni bilgi aslında kalbin anlaması ve kavramasıdır. Onun bir altındaki aklın anlamasıdır, onun da altındaki duyu organlarıyla algılamasıdır. Bu da tek gözlü denilmesinin sebebi de duyu organlarıyla algılıyor. Yani sadece duyu organlarıyla baktığınız zaman en çok yanılma burada gerçekleşiyor. Bizim diğer aklımızla ve kalbimizle de bakmamız lazım eşyaya ve tabiata. Yine bunun hemen sonunda sen ne güzel vekilsin. Kur'an-ı Kerim'de çokça bahsedilen, çokça zikredilen bir ayet-i kerimedir. Bu Allah'a vekil olarak tanınır. Yani Allah İslam düşüncesinde en güzel vekil olarak, en güzel kefil olarak isimlendirilir. Çünkü gerçekten de insan Allah'ın yardımı ve desteği olmaksızın doğru yolda berdevam olamaz. Yani sürekli doğru yolda bulunamaz. Biraz sonra Mevlana burada bahsediyor. Her an yeni bir imtihanla baş başayız. Her an karşılaştığımız imtihanlarda sürekli doğru yolda, sürekli sırat-ı müstakimde olabilmemiz ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Bu sebeple de biz onu istiyoruz. Yine İslam düşüncesinin temel özelliklerinden bir tanesi hayatın bir imtihandan olmasıdır. İşte Mevlana Hazretleri burada bunu da bahsediyor. Diyor ki, ey Allah'ım, yüz binlerce tuzak ve yem var. Bizler de aç kalmış kuşlar gibiyiz. Gerçekten de insan her an yeni bir imtihanla karşı karşıya kalıyor. Tabii imtihanla karşı karşıya kaldığımız zaman biz aslında şöyle özetleyecek olursak, bir, kendimizden kaynaklanan, heva ve hevesimizden kaynaklanan bir tuzakla karşı karşıyayız. İki, şeytanın vesvesesiyle karşı karşıyayız. Üç, şeytanlaşmış insanların ve cinlerin vesvesesiyle karşı karşıyayız. Ve nihayet dört, Allah'ın bazen önümüze koyduğu ve ikisinden birisini hangisini tercih edecek diye koyduğu çatallaşmış yolla karşı karşıya.
Peki hocam, sizce en tehlikelisi hangisi?
En tehlikelisi birincisi. İnsanın kendi içerisinden gelen şeydir. Evet. Çünkü rahmetli babam da söylerdi, oğlum derdi, bir adamın kendine yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz. Ve gerçekten de insanın kendi kendine yaptığı kötülüğü, ben de 57 yaşındayım, tecrübe olarak söyleyebilirim, kendi kendine yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz. Bu yüzden en çok da kendimize mukayyet olmamız lazım. Bu yüzden de en çok kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bu yüzden İmam Buhari kitabının başına İnnemel amalu bin niyat, ameller niyetlere göre değerlendirilir hadisini koymuştur. Sizin niyetiniz çok önemlidir. Niyeti sağlama almak gerekiyor ve her zaman iyilik üzere gitmek gerekiyor. Eğer biz iyilik üzere bir devam olursak, iyilik istikametine gidecek olursak, ama bizim kendi içimizdeki arzu ve isteklerimiz bazen bize kötülükleri iyilikmiş gibi sunabilirler. Kendi kendimizi kandırabiliriz ve insanlara bakıyoruz, gerçekten de bugün de böyle, geçmişte de böyleydi. Daha da eski geçmişte de böyledir. Genelde kendi kendilerini kandırırlar. Bir başka husus, burada üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de, ey can, önce farenin şerrini def et mısrasıyla ifade ediyor Mevlana. Diyor ki, yani biz her an bir imtihandayız ve bir fare bizim yaptığımız iyilikleri ne yapıyor? Kemiriyor. Bizim ambarımıza delik açmış ve oradan yaptığımız iyilikleri kemiriyor. Eğer fare yoksa diyor, 40 yıldır yaptığımız ibadetin sevabı nerede?
Burada fare derken neyi kastediyor Hazreti Mevlana?
Evet, burada fare derken işte bu sözünü ettiğim kendi nefsimizin tuzakları, şeytanın tuzakları ve şeytanlaşmış insanların ve cinlerin tuzakları. Bir de biraz önce söylediğim niyetlerimizden, aslında diyelim ki iyi bir işi kötü bir niyetle yaptığınız zaman da onun sevabını kaybedersiniz. Ve biraz önce söyledim, bizim açımızdan baktığımız zaman aslında bir önceki derste de Mevlana bir daha tekrar ediyordu onu, sahabe için söylüyordu. Diyor ki, sahabe bir şeyin sevabından daha çok kötülüklerin ne olduğunu merak eder diyordu. Burada Mevlana Hazretleri ne diyor? Önce farenin şerrini def et. Bu yüzden bizim şeyimizde, hukuk kurallarımızdan bir tanesi, def-i mazarrat celb-i menafiden evladır. Yani kötülüğün şeye def edilmesi iyilikten önce gelir. Evet. Biz bizim amellerimizi ve fiillerimizi kötülüğe dönüştürecek kötülükleri engellemedikçe yaptığımız iyiliklerin bir kıymeti, harbiyesi
yoktur.
O zaman
yoktur. İyi bir şey yapmadan önce günah işlememeye bakmamız gerekiyor,
evet,
değil mi hocam?
Yani önce kötülüklerden uzak durmamız gerekiyor. Evet. Zaten şimdi bir başka şey de şu, hani günah dediğimiz şey kötülüktür. Bakın. Tabii. Yani Allah insanları zora sokacak bir iş istemiyor. Din insanları zora sokan bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim söylüyor Allah. Kur'an-ı Kerim de söylüyor Allah. Diyor ki, biz sizin dininiz, atanız İbrahim'in dini gibi geniş kıldık diyor. Hazreti Peygamber diyor, kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyor. Din aslında bu anlamda kolay bir şeydir. Neden kolay bir şeydir? Zaten insanda olmayan herhangi bir şey istemiyor din. Ne istiyor? Sadece bizde var olan iyiliklerin açığa çıkmasını istiyor. bizim içimizdeki kendi heva ve hevesimizden kaynaklanan, şeytandan kaynaklanan kötülüklere set olmak, onları engellememiz gerektiğini anlatıyor. Din zaten bundan ibarettir. Başka da bir şey değildir. Yani biz insanların aslında dinden korkmasının bir anlamı da yoktur. Hani bizi Allah'ın sürekli kendisine ibadet etmemiz diye bir şeyden bahsetmiyor Allah. Bizim kendi tabiatımıza uygun bir hayat sürmemizi istiyor. İstediği bundan ibarettir. Yoksa bizim ibadetlerimizde Allah yücelecek falan da değildir. Zaten kendisi yücedir. Biz ona ibadet etsek de yücedir, etmesek de yücedir. Yapacağımız ibadetler, yapacağımız, başkalarına yapacağımız iyilikler bizim kendi menfaatimizedir. İnsan olarak yücelmemiz için lazım olan şeylerdir. Yine burada Hazreti Peygamber'den bir söz naklediyor Mevlana Hazretleri. O büyükler büyüğünün şu sözünü dinle. Huzuru kalp olmadıkça namaz tamam olmaz diyor. Bu bir hadis-i şeriftir. Ve gerçekten de biraz önce bahsettiğimiz gibi öncelik kötülüğün engellenmesine mahduftur. Önce kötülüğü engelleyeceğiz. Ve biz iyiliğimize de kötülüğün tebelleş olmasına mani olacağız. Hani bazen bir iyi insana bir kötü insan arkadaş olur ve onu kötülüğe doğru sürükler. İşte bizim iç dünyamızda böyledir. Yaptığımız iyiliklere kötülüğü bulaştırdığımız zaman içerisinde o iyiliklerimiz de kötülüğe doğru avdet eder. Ve biz iyiliği unutup kötülüğe doğru deriz. Kötülüğün şöyle bir şey var, avantajı var. Kötülüğün işlenmesi daha kolay bir şeydir. İyilik biraz emek ister, biraz gayret ister. Sanki şöyle düşünün, kötülük yokuş aşağı iniyormuş gibi, iyilik de yokuş yukarı çıkıyormuş gibidir. Evet. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor, insan sarp yokuşu aşamadı. Aslında sarp yokuşu açtığımız an cennette karşı karşıyayız. Bir başka şey de şu, hani burada yere gelmişken onu da misal olarak anlatayım. İnsan en çok ne zaman sevinir? Zor bir işi becerdiği zaman sevinir. İşte cennet de böyle bir şeydir. Bir zorluğu yaptığınız zaman cennete varırsınız. Yani sevinçli olursunuz. Ha bu zorluk da aslında insanın yapamayacağı bir şey değil, zorluk değildir. Hani insanın beceremeyeceği, insanın takatinin kesileceği bir zorluk değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu söylüyor. Diyor ki biz insana gücünün üstüne yük yüklemeyiz. Ve her insanın imtihanı da ayrı ayrıdır. Her insana da aynı şeyleri sormayacaktır Allah. Herkese verdiği kadar soru soracak. Evet. Tabii herkese gücü kadar soru soracak. Yani diyelim ki zengin bir adamla fakir bir adamın suali aynı olmayacak. Devlet başkanıyla işte bir hammalın imtihanı aynı olmayacaktır. Herkese verdiği kadar soru sorulacaktır. Burada önemli bir mevzuya geliyoruz ve aslında şöyle bir soru sorarak başlayabiliriz. Hiç uyku üzerinde düşündük mü? Uykunun mahiyetiyle ilgili olarak, ne olduğuna ilgili olarak ya da uykunun metaforik anlamda bizim için ne ifade ettiğine dair hiç düşündük mü? Umumiyetle düşündüğümüzü zannetmiyorum ben.
Uyku ölümün kardeşidir diye duyduk ama.
Evet, bu doğru. Bu işte Hazreti Peygamber'e ait bir sözdür. Evet. Bu da güzel bir şeydir. Ama İslam düşüncesinde uyku sürekli misal olarak anlatılır. Kur'an-ı Kerim de bunu misal olarak anlatır. Hatta diyor ki işte biz geceyi ve gündüzü var ettik ki gece dinlenesiniz diye, uyuyasınız diye. Yine Kur'an-ı Kerim'de bahsedilir ki biz Allah sizin ruhlarınızı alır. Uyku uyuduğunuz zaman ruhlarınızı alır. Tekrar dirilecek olanların ruhlarını iade eder. Ölecek olanlarınkini de kabzettiği yerde tutar ifadeleri vardır. Dolayısıyla biz uyku metaforu üzerinde insanlara bir takım hususlar anlatıyor. Bir kere burada anlatılmak istenen şey dünya ve ahiret inancıdır. Yani genelde insanların bir kısmı ahiretin varlığını kabul etmeye pek yanaşmıyorlar. Ya da ahiretin varlığını akli olarak pek kavramaya yanaşmıyorlar. Ama işte hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Mevlana'nın burada sözünü ettiği şey uyku üzerinden başka türlü bir hayatın da mümkün olduğudur. Mesela biz hakikaten uyuduğumuz zaman bir yatakta yatarız. Ama sabah uyandığımızda eğer rüya görmüşsek iyi rüya da olabilir. Bu kötü rüya da olabilir, fark etmez. Bedenimiz orada olduğu halde biz bambaşka yerlerde bulunuruz. Bambaşka istikametlere gideriz. Ve daha sonra tekrar geri geldiğimizde uyanırız. İşte buradan hareket ederek İslam düşüncesi şöyle söylüyor. Diyor ki ahirette bunun gibi bir şeydir. Aslında dünya bunun uyku gibi bir şeydir. Nasıl biz uykudayken kalkıp bir yere gidiyorsak, dünyaya da bu uykudaymış gibi gelmişizdir ve buranın bir sonu vardır. Buradan uyandığımızda gerçeğe uyanacağız. Hani uyandığımız zaman nasıl gerçek bir dünyaya uyanıyorsak şu anda biz, gerçekte de ölüm böyledir.
İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar.
Evet, böyle anlamak daha doğru bir şeydir ve bunu anladığınız zaman gerçek uyanıklığın ölüm sonrası olduğunu anlamamız mümkün. Yani İslam düşüncesi bizim mutasavvıflarımız ve filozoflarımız bu mevzuyu böyle olarak kullanırlar. Bir başka şey de üzerinde durulması gereken hususlardan bir tanesi de özgürlüktür. Özgürlüktür, hürriyettir. Ve yine hatırlayacaksınız, Mevlana daha işin başında insanı hemen bahsettikten sonra insan özgürlüğünden bahsetmişti. Evet. İnsan hürriyetinden bahsetmişti. Eğer insanın hürriyeti olmazsa zaten hayatın da bir anlamı yoktur. Ama bizim düşüncemizde, Mevlana'nın düşüncesinde hürriyet dünyevi olan işlere bağlılıktan kurtulmaktır. Yani diğer batı düşüncesinde ya da diğer dünya görüşlerinin düşüncesinde olduğu gibi Allah'la olan bağlantının azalması hürriyet değildir. Dünyaya olan bağlılığımız aslında bizim hürriyetimizi engeller. İşte ne engeller? İşte çocuğumuza bulacağımız para, pul bizi engeller, asıl yapmak istediğimizi engeller. Ya da başka bir şey bizim dünyevi menfaatlerimiz, memuriyetsek memuriyeti kaybetmekten korktuğumuz için yapmak istediğimiz bazı şeyler yapamayız. Ya da işte para kaybetmekten korktuğumuz için bazı işlerimizi yapamayız. Ama uykuda bir hürriyet vardır. Uyuduğunuz zaman burada Mevlana Hazretleri öyle söylüyor. Diyor ki ne gam, ne kar, ne zarar düşüncesi yoktur. Bir hür olursunuz. Ve gerçekte de hürriyet budur. Ve bunu tecrübe olarak söyleyeyim. Gerçek bir hürriyetsizlik işte bu. Yani biz hep yaşıyoruz. Her birimiz bunu yaşıyoruz. Dünyevi bağlantılarımız ve bağlarımız o kadar çoğaldı, o kadar arttı ki istediğimiz, arzu ettiğimiz hiçbir işi gerçekleştiremiyoruz. Hatta birçok iyiliği bu sebeple gerçekleştiremiyoruz, yapamıyoruz. Bu yüzden uykudayken aslında nasıl hürsek, uyanıkken de öyle hür olmamız gerektiğinden bahsediyor burada Mevlana ve ariflerin böyle olduğunu söylüyor.
Ya varlığı da bir, yokluğu da bir. Hani var olana sevinmek ya da yok olana üzülmemek. Hani rüyada elde ettiğiniz şeyler için sevinmiyoruz. Evet. Kaybettiğimiz şeyler için de üzülmüyoruz. Evet. O zaman özgürlük şu diyebilir miyiz? Varlığı da bir, yokluğu da bir.
Eyvallah. Tam da böyle diyebiliriz. Evet. Çünkü işte gerçek hürriyet bu. Bizi bağlayacak tek şey vardır. O da Allah'tır. Ha, Allah'ın bağlılığı bizim hürriyetimize mani değildir. Neden mani değildir onu da söyleyeyim. Allah bizden herhangi bir menfaat ummaz. Ve o bizim üzerimizden, bizim yaptığımız herhangi bir şeyden kar elde etmez. Dolayısıyla onun emrettiği şeyler bizim için faydalı olan işlerdir. Kendisi için faydalı olan işler değildir. Hani Kur'an-ı Kerim söylüyor. Sizin kestiğiniz kurbanların ne eti ne de kanı Allah'a yükselir diyor. Yükselmez gerçekte de. Ama Allah bizim için, bizim hürriyetimiz için, bizim insanlığımız için, bizim iyi varlıklar olabilmemiz için bir takım kurallar koymuşlardır. Bu sebeple de biz onun kurallarına uyduğumuz zaman gerçek hürriyeti elde etmiş olacağız. Ve bu gerçek hürriyeti elde ederken de dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi önce kötülüklere mani olmamız lazım. Yani kötülükleri engellememiz lazım. Ve burada biraz önce söyledik, Arif'in hali de budur. Nasıl gece uykuda hürsek biz eğer, Arif uyanıkken de böyledir. Hani yapacağı işleri, yapacağı iyilikleri dünya kaygısı gütmeksizin yapar. Bu anlamda hürdür. O biraz önce sizin dillendirdiğiniz, ifade ettiğiniz gibi ne varlığına sevinir ne de yokluğuna üzülür. Mesela diyelim ki bir parası olduğu zaman benim param oldu diye gururlanmaz, kibirlenmez. Parasını kaybettiği zamanda da o zaman da üzülmez. Ben mesela şöyle hani günümüzle ilgili misal olsun diye vereyim. Bazı arkadaşlarımız vardır, makamını kaybettiklerine ne kadar üzülürler. Üzülmeye gerek yok ki, ne olacak yani. Sizin makamınız olsa ne olur, olmasa ne olur. Vaktimiz azaldı, hemen şu bunun önemli mevzularından birisi olan Ashab-ı Kehf'ten de bahsetmek istiyorum. Çünkü az bir vaktimiz kaldı. Yine Mevlana'nın son kısımda söylediği, keşke Allah Ashab-ı Kehf gibi yahut Nuh'un gemisi gibi bu ruhu da muhafaza etseydi, şu uyanıklık ve akıl tufanından bizi kurtarsaydı diyor. Ashab-ı Kehf'in hikayesini bulabilirler arkadaşlar. Başka yerlerden merak edenler bakabilirler. Bunun Türkçe anlamı mağara arkadaşları demektir. Evet. O kısaca şöyle, bir grup genç sarayda görevliyken, ekonomik durumları iyiyken, makamları, mevkileri iyiyken, sırf aziz ve celil olan Allah'a inandıkları için sultanla, padişahla araları açılır ve onun şerrinden korktuğu için saraydaki makamlarını, mevkilerini bırakarak giderler bir mağaraya saklanırlar. Ve bu mağarada tabii uyuyakalırlar. Uyandıklarında ise şehre bir arkadaşını ekmek almak üzere gönderdiklerinde, parayı verdiğinde, cebindeki parayı verdiğinde bunların 300 sene önce bu para geçerli olduğu anlaşılır ve ziyarete geldiklerinde tekrar görünürler ve ölürler. Evet. Bunun özellikleri şudur. Bunlar gençlerdir. Sayısı önemli değil. Sayısıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de farklı bilmiyor, rakamlar söyleniyor. Onu özür dilerim, düzeltiyorum. Bunlar gençlerdir. Temel özelliği bu. Ve gençler aslında inançları için hayatlarından her türlü fedakarlığı yapan insanlardır. Kur'an-ı Kerim söyler, Musa'ya bir takım gençlerden başkası inanmadı. Genç demek inanan insan demektir. Aslında genç demek isyan eden insan demektir. Ama kime isyan eder? Kötülüğe isyan eder, zalime isyan eder ve hürriyetinin peşindedir. Hürriyet ise Arif'in uyanıklığı gibidir, Arif'in uykusu gibidir. Hürriyet ise bizim dünyaya olan bağlantılarımızı koparacak bir şeydir. Ve gerçekten de insan, onu tecrübe olarak da söyleyebilirim, gerçekten de insan gençliğinde hürriyetine çok düşkündür ve her şeyi feda edebilir. Bu sebeple Mevlana diyor ki, nice ashab-ı kehf vardır ki siz onu görmezsiniz.
Evet. Peki hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.